Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli. Yazarı Stephen King. Özgün adı Different Seasons ve Shawshank Redemption. Çevirmeni Gülten Suveren. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi 3. baskı Kasım 2017. ISBN numarası 978-975-21-2007-5. Bu kitap 391 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Mart 2019. Arka kapak. Usta yazar Stephen King'in novella türündeki öykülerinden oluşan Kuşku Mevsimi, en fazla Shawshank Redemption adlı filme çekilmiş öyküsüyle büyük ilgi gördü. Ülkemizde Esaretin Bedeli ismiyle hafızalara kazınan film, Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı en iyi 100 film listesinde yer almaktadır. Bugüne dek pek çok yapıtı film ve TV dizisi olarak yorumlanan yazarın Kuşku Mevsimi adlı romanında yetenekli öğrenci, Esaretin Bedeli, Shawshank Redemption ve Solomon Metodu adlı 3 öykü bulunuyor. Stephen King Kuşku Mevsimi ile yalnızca korku ve gerilimde değil, dram türünde de usta bir yazar olduğunu kanıtlıyor. Twain ve Poe tadında bir yaklaşım, başarısının ardındaki sır da bu. Los Angeles Times. Kuşku Mevsimi'ni alın, söz veriyorum, çok eğleneceksiniz. Yarattığı karakterler öylesine canlı ki neredeyse gerçek olduklarını hissedeceksiniz. Minneapolis Star Tribune. İçindekiler, yetenekli öğrenci 7. sayfadan itibaren, Esaretin Bedeli 223. sayfa, Solunum Metodu 323. sayfa. Yetenekli öğrenci, 1. bölüm. Schwinn marka bisikletinin pedalını çevirerek yazlık evlerinin bulunduğu yolda ilerleyen Todd Bowden tam anlamıyla bir Amerikan çocuğuna benziyordu. Mısır püskülü rengi saçlı, mavi gözlü, düzgün beyaz dişli, hafifçe bronzlaşmış yüzünde bir tane bile ergenlik sivilcesi bulunmayan, uzun boylu, ince yapılı, 13 yaşındaki çocuk gerçekten de öyleydi. Evinin yakınındaki yarı güneşli yolda ilerlerken tatil yapanların rahatlığıyla gülümsüyordu. Todd Bowden sabahları gazete dağıtan çocuklara benziyordu, bu da doğruydu. Sabahları Santo Donato Clarion'u dağıtmaktaydı. Ayrıca biraz para kazanabilmek için kapı kapı dolaşıp tebrik kartları satan bir çocuk da olabilirdi. Bunu da yapmıştı zaten. Çalışırken ıslık çalan bir çocuğa benziyordu, o da doğruydu. Ve pek güzel ıslık çalardı. Babası yılda 40 bin dolar kazanan bir mimardı. Annesi Fransız filolojisini bitirdiği sırada Todd'un babasıyla tanışmıştı. Kadın boş zamanlarında roman müsveddelerini temize çekerdi. Bu arada Todd'un eski karnelerini de bir dosyada saklıyordu. En beğendiği de oğlunun 4. sınıf karnesiydi. Üstüne Bayan Upshaw, Todd olağanüstü yetenekli bir öğrenci diye yazmıştı. Gerçekten de öyleydi. Karne iyi ve pek iyilerle doluydu. Daha da fazla çalışıp sadece pek iyi alsaydı, arkadaşları onun garip biri olduğunu düşünmeye başlayabilirlerdi. Çocuk bisikletini Claremont sokağında 963 numaranın önünde durdurdu. Yeşil panjurlu küçük beyaz ev bahçenin epey gerisinde kalıyordu. Önde özenle kesilmiş bakımlı mazılardan oluşan bir çit vardı. Todd gözlerine düşen sarı saçlarını geriye itip bisikletini tutarak beton bahçe yolundan geçti. Hala gülümsüyordu. Umut dolu gülüşü çok güzeldi. Nike marka koşu ayakkabısının burnuyla bisikletin fren demirini indirdi. Sonra alt basamakta duran katlı gazeteyi aldı. Bu Clarion değil, Los Angeles Times'tı. Gazeteyi koltuğunun altına sıkıştırarak basamakları çıktı. Kalın tahta kapının yanındaki zilin altına iki küçük kart takılmış ve sararmamaları, ıslanmamaları için de üstlerine saydam plastik geçirilmişti. Todd Alman becerikliliği diye düşünerek gülüşü yüzüne yayıldı. Büyüklere özgü bir düşünceydi bu. Aklına böyle şeyler gelince kendi kendini kutluyordu. Üstteki kartta Arthur Danker yazılıydı. Alttakine de satıcılar kabul edilmez yazılmıştı. Todd gülümsemeye devam ederek zile bastı. Sonra elini çekerek başını hafifçe yana eğip ayak seslerini bekledi. Ama hiç ses duymadı. Tebrik kartı satışından kazandığı parayla aldı. Timex saatine baktı. 12'yi 10 geçiyordu. Adamın şimdiye dek kalkmış olması gerekirdi. Todd yaz tatillerinde bile sabah 7.30'da kalkmış olurdu. Erken uyanan kuşlar solucanları avlarlardı. 30 saniye daha bekledi ve ses çıkmayınca tekrar zile basıp yine saatine bir göz attı. Kapıyı tam 71 saniye çaldı. Sonunda birinin ayaklarını sürüyerek yaklaştığını duydu. Bu yumuşak sesten gelenin terlik giymiş olduğu anlaşılıyordu. Todd böyle sonuçlar çıkarmaya düşkündü. O sıralarda büyüyünce dedektif olmaya kararlıydı. Adının Arthur Danker olduğunu iddia eden adam öfkeyle "Tamam, tamam" diye bağırdı. "Geliyorum, kes şunu, geliyorum." Todd parmağını zilden çekti. Küçük penceresi ya da cam olmayan tahta kapının sürgüsü çekilip zinciri açıldı. Rob de Chambre'nin içine büzülmüş olan yaşlı bir adam telli kapının arkasında durarak dışarıya baktı. Parmaklarının arasında yanan bir sigara vardı. Todd onun Albert Einstein'la Boris Karloff arası bir tip olduğunu düşündü. Saçları uzun ve kırdı. Nikotin yüzünden pis bir sarıya dönmeye başlamıştı. Kırış kırış yüzü de uykudan şişmişti. Todd onun son birkaç gündür tıraş olmadığını anlayarak tiksinti duydu. Todd'un babası sık sık tıraş olmak sabahlara neşe katar derdi. Babası işe gitsin gitmesin her sabah tıraş olurdu. Todd kendi kendine bu adam henüz yataktan kalkmış olmalı dedi. Yine de büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. Kendisine bakan çukura kaçmış kanlı gözler ihtiyatlıydı. Adam biraz Albert Einstein'a, biraz da Boris Karloff'a benziyordu ya. Ama daha çok demir yolu deposunun orada barınan bitkin yaşlı şarapçıları andırıyordu. Çocuk Danker'ı o günden önce çoğu kez görmüş ve adamın kendisini fark etmemesi için de dikkatli davranmıştı. Danker'ın pek temiz pak olduğu, tam anlamıyla emekli bir subay gibi göründüğü kanısına varmıştı. Todd'un genel kütüphanede okuduğu gazetelerdeki haberler doğruysa şimdi 76 yaşındaydı. Todd adamın peşi sıra alışveriş ettiği markete ya da otobüs duraklarının yakınındaki sinemalara gitmişti. Danker'ın arabası yoktu. Hava çok sıcak olsa giysileri daima ütülüydü. Kapak havalardaysa şemsiyesini subay kamçısı gibi kolunun altında taşırdı. Bazen şapka da giyerdi. Danker daima tıraş olup kır bıyığını düzeltiyor ve öyle sokağa çıkıyordu. O bıyığı da başarısızca ameliyat edilmiş yarık dudağını gizlemek için bırakmıştı. Adam uykudan boğuklaşan bir sesle "Bir çocuk" dedi. Todd onun Rob de Chambre'nin solmuş ve eski olduğunu görünce yeni bir düş kırıklığına uğradı. Yakasının bir ucu havaya kalkarak derileri sarkık boynuna girmişti. Sol yakada da salça lekesi vardı galiba. Ayrıca sigara ve içki kokuyordu. "Bir çocuk" diye yine dedi. "Bir şeye ihtiyacım yok oğlum. Yazıyı oku. Okuma biliyorsun değil mi?" "Tabii bilirsin. Bütün Amerikan çocukları okumasını bilirler." ''Canımı sıkma çocuk, iyi günler.'' Kapı kapanıyordu. Todd daha sonra uyumanın imkansız olduğu gecelerden birinde işi orada kesebilirdim diye düşündü. Adamı ilk kez böyle yakından gördüğü anda büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. Sanki adam sokakta görünen yüzünü şapka ve şemsiyesiyle birlikte dolaba asmıştı. O anda her şey bitebilirdi. Kapı hafif bir ses çıkararak kapanırken daha sonra olacakları da bir makas gibi kesip yok ediverirdi. Todd kibar bir tavırla Times'ı uzattı. "Gazetenizi unutmayın Bay Dusander." Kapı kapanacakken birden kaldı. Adamın yüzünde kuşku dolu bir anlam belirdi ama bu hemen kayboldu. Belki de bunda korku gizliydi. Adamın yüzünden ifadesini bir anda silebilmesi iyiydi ama Todd üçüncü kez düş kırıklığına uğradı. Dusander'in iyi değil, olağanüstü iyi olacağını ummuştu. Tiksintiyle kendi kendine "Aman Tanrım!" dedi. Adam kapıyı biraz daha araladı. Romatizmadan biçimi bozulmuş bir el telli kapının sürgüsünü çekti. O el aradan uzandı ve Todd'un tuttuğu gazeteyi kapmak istedi. Çocuk yaşlı adamın tırnaklarının bakımsız ve sarı olduğunu gördü. Bu el uyku dışındaki saatlerin büyük bölümünde arka arkaya sigara tutuyordu demek. Todd sigara içmenin pis ve tehlikeli bir alışkanlık olduğuna inanmaktaydı. Hiçbir zaman sigara içmemeye de kararlıydı. Dussander'in o kadar uzun zaman yaşamış olması şaşılacak bir şeydi. Yaşlı adam eliyle çekiştirdi. Gazeteyi bana ver. Tabii Bay Dussander. Todd gazeteyi bıraktı. Örümceğimsi el bunu alarak içeriye çekildi. Telli kapı kapandı. Yaşlı adam Adam Denker diye söylendi. Dussander değil. Anlaşılan okumasını bilmiyorsun. Çok yazık. İyi günler. Kapı yine kapanacak gibi oldu. Todd gitgide daralan aralığa bakarak acele acele konuştu. Bergen Belsen, Ocak 1943'ten Haziran 1943'e kadar, Auschwitz Haziran 1943'ten Haziran 1944'e kadar, Unterkommandant Patin. Kapı yine durdu. Yaşlı adamın kırışmış, sarkmış soluk yüzü aradan yarı sönmüş, buruşmuş bir balon gibi görünüyordu. Todd gülümsedi. Siz Ruslar gelmeden önce Patin'den ayrıldınız, bazıları orada zengin olduğunuzu, Almanya'dan aldığınız altınları uyuşturucu ticaretine yatırdığınızı söylüyorlar. Her neyse, 1950'den 1952'ye kadar Meksiko City'deydiniz. Sonra...
Sen çıldırmışsın çocuk.
Deforme parmaklardan biri biçimsiz kulağın etrafında daireler çizdi. Fakat dişsiz ağız kapıldığı panik yüzünden büzülmüştü ve dudaklar titriyordu. Todd'un tebessümü yüzüne iyice yayıldı. 1952'den 1958'e kadar ne yaptığınızı bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor ya da anlatmak istemiyorlar. Ama bir İsrail ajanı sizi Küba'da gördü. Castro yönetimi ele almadan büyük bir otelde kapıcılık yapıyordunuz. İhtilalciler Havana'ya girdiklerinde siz ortadan kayboldunuz. 1965'te Batı Berlin'de ortaya çıktınız. Az kalsın sizi yakalıyorlardı. Sözlerini vurgulamak istercesine yumruğunu sıkıp salladı. Dussander'in gözleri iyi beslenen bakımlı çocuğun ellerine gitti. Bunlar oyuncak yarış arabaları ve gemi modelleri yapmak için yaratılmıştı. Todd da bunu yapmıştı zaten. Bir yıl önce babasıyla birlikte Titanic'in bir modelini yapmışlardı. Bu iş 4 ay kadar sürmüştü. Babası maketi bürosunda saklıyordu. Dussander neden söz ettiğini bilmiyorum dedi. Takma dişleri olmadığı için peltek peltek konuşuyor ve bu da Todd'un hoşuna gitmiyordu. Gerçeğe hiç de uygun bir konuşma değildi bu. Hogan'ın Kahramanları dizisindeki Albay Klink'in konuşması bile Dussander'den daha naziceydi. Fakat bu adam zamanında yamandı kuşkusuz. Erkek İşleri dergisinde çıkan ölüm kampları ile ilgili yazıda ondan Patin'deki kanlı canavar diye söz ediliyordu.
Polisi çağırmadan buradan git çocuk.
Ah en iyisi polisi çağırmanız Bay Dussander ya da hoşunuza gidiyorsa size Herr Dussander de diyebilirim. Yıllardır günde 3 kez fırçaladığı kusursuz dişlerini göstererek güldü. 1965'ten sonra bir daha kimse sizi görmemiş. Sonunda 2 ay önce ben sizi bir otobüste gördüm.
Çaldırmışsın sen.
Todd hala gülümsüyordu. Polisi çağırmak istiyorsanız sorun yok, ben burada beklerim. Fakat onları hemen çağırmak niyetinde değilseniz içeriye girmem daha doğru olmaz mı? Biraz konuşuruz. Yaşlı adam uzun bir an gülümseyen çocuğa baktı. Ağaçlarda kuşlar şakıyordu. Bir blok ötede bir çim biçme makinesi çalışıyordu. Daha uzakta kalabalık yollarda arabalar korna çalıyorlardı. Todd her şeye karşın birden kuşkuya kapıldı. Yanılmış olamazdı değil mi? Acaba bir yanlışlık mı yapmıştı? Hiç sanmıyordu ama bu bir okul ödevi değildi. Gerçek yaşamdı. Onun içinde Dussander,
istersen 1 dakika içeriye gelebilirsin diye mırıldanınca birden rahatladı. Fakat bunun nedeni sadece başına dert açmayı istememe, anlaşıldı mı?
Todd gülümsedi. Tabii Bay Dussander. Telli kapıyı açarak hole girdi. Yaşlı adam kapıyı kapatarak dış dünyayla ilişkilerini kesti. Evin içinde hafif ekşi bir koku vardı. Annesiyle babası gece parti verip sabah içerisini havalandırmaya fırsat bulamadıklarında Todd'un evi de böyle kokardı. Ama buradaki koku daha kötüydü. İyice içeriye sinmiş yerleşmişti. İçki, tava, yiyecekler, ter, eski giysiler ve Vicks ya da mentolatum gibi sert bir ilacın kokusu birbirine karışmıştı. Hol karanlıktı ve başını boynuna gömmüş, yaralı bir hayvanın ölmesini bekleyen bir akbaba gibi duran Dussander de çok yakındaydı.
O anda yüzünü kaplayan kıllara ve sarkan derilere karşın Todd birden siyah SS üniformasını giyen adamı gördü ve korku bir hançer gibi karnına saplandı. Daha sonra bunun hafif bir korku olduğu kanısına vardı. ''Başıma bir şey gelecek olursa'' diye söze başladı. Fakat Dussander terlikle ayaklarını sürüyerek yanından geçip oturma odasına girdi. Aşağı gören bir tavırla Todd'a işaret etti. Todd birden boynunun ve yüzünün kızardığını hissetti. İlk kez gülümsemeyi unutarak adamı izledi. İşin böyle gelişebileceği aklına gelmemişti. Aslında her şey yoluna girecek, yerli yerine oturacaktı. Böyle olacaktı tabii. Hep böyle olurdu zaten. Oturma odasına girerken yine gülümsedi. Ne var ki yine büyük bir düş kırıklığına uğradı. Bir tutam saçı alnına dökülmüş, gözleriyle insanı izleyen Hitler'in yağlı boya bir portresi yoktu burada. İçinde madalyalar duran camlı dolaplar, duvara asılı tören kılıçları, şöminenin rafının üstüne yerleştirilmiş Luger'lar ya da PPK Walter'lar da yoktu. Aslında odada şömine rafı da yoktu. Todd bu tür şeyleri herkesin görebileceği yere koyması çılgınlık olur tabii diye düşündü. Fakat yine de insanın filmlerde ya da televizyonda gördüğü şeyleri kafasından çıkarması olanaksızdı. Burası az bir emekli aylığıyla geçinen yaşlı bir adamın oturma odasına benziyordu. Taklit şöminenin etrafı yine taklit tuğlalarla kaplıydı. Üstünde duvara bir saat asılmıştı. Bir masanın üstünde siyah beyaz bir Motorola televizyon duruyordu. Görüntüyü netleştirmek için iç antenin iki ucuna yaldızlan kulaklar takılmıştı. Yerde havı dökülmüş gri bir halı vardı. Kanepenin yanındaki dergilikte National Geographic, Reader's Digest ve Los Angeles Times'ın eski sayıları duruyordu. Duvarda Hitler'in portresi ya da tören kılıcı yerine çerçevelenmiş bir vatandaşlık belgesiyle acayip şapkalı bir kadın resmi gördü. Dussander daha sonra ona o tip şapkaya kloşe denildiğini ve 20'li 30'lu yıllarda bunların çok moda olduğunu anlattı. Adam duygusallıkla eşim dedi. Kendisi bir akciğer rahatsızlığından 1955'te öldü. O sırada ben Essen'daki Menschler Motor Fabrikası'nda çalışıyordum. Todd gülümsemeyi sürdürerek kadına daha yakından bakmak ister gibi ilerledi. Fakat bunu yapacak yerde küçük masadaki abajuru elledi. Dussander sert sert ona dokunma diye bağırınca çocuk geri zıpladı. Sonra içtenlikle konuştu. Bu iyiydi. Gerçekten emir verdiniz. İnsan derisinden abajur yapan Ilse Koch'tu değil mi? Hem küçük test tüpleriyle numara yapan da oydu. Dussander neden söz ettiğini bilmiyorum diye cevap verdi. Televizyonun üstünde bir paket filtresiz Cool duruyordu. Paketi alarak Todd'a ikram etti. Sigara? Birden sırıttı, bu sırıtış korkunçtu. Hayır, sigara akciğer kanseri yapar. Babam sigara içerdi ama bıraktı. Sigaradan vazgeçenler derdine gitti.
Öyle mi?
Dussander Rob de Chambre'ın cebinden bir kibrit çıkararak kayıtsız bir tavırla televizyonun yanına sürüp yaktı. Sigarasını içerken de polisi arayıp korkunç suçlamalarını anlatmamam için bir neden söyleyebilir misin diye sordu. Bir tek neden. Çabuk konuş çocuk. Telefon holde. Baban durumu duyarsa seni döver sanırım. Bir hafta boyunca yemekte yastık üstüne oturmak zorunda kalırsın. Annemle babam dayak atmanın doğru olduğuna inanmazlar. Fiziksel cezalar durumu düzeltmez. Tersine daha fazla soruna yol açarlar. Todd'un gözleri parladı birden. Siz onları dövdünüz mü? Kadınları. Üstündekileri çıkararak onları. Dussander homurdanarak telefon etmek için yürüdü. Todd soğuk bir sesle, ''Bunu yapmamanız daha iyi olur.'' dedi. Dussander dönerek ölçülü bir tavırla konuştu. Dişlerini takmamış olması sözlerinin etkisini hafifçe bozmaktaydı. ''Sana sadece bir kez söylüyorum çocuk. Adım Arthur Danker. Başka bir adım olmadı. Hem adımı Amerikanlaştırmaya da kalkışmadım. Arthur Conan Doyle'ın öykülerine hayran olan babam bana bu adı vermiş. Adım hiçbir zaman Dussander veya Himmler ya da Noel Baba olmadı.'' Savaşta muvazzaf teğmendim, Nazi partisine katılmadım. Berlin Savaşı'nda da 3 hafta çarpıştım. Evlendiğim sırada yani 30'ların sonuna doğru Hitler'i desteklediğimi itiraf etmeliyim. Hitler mali krizi sona erdirdi ve haksızlık sayılan mide bulandırıcı Versay Anlaşması yüzünden kaybettiğimiz onurumuza biraz olsun kavuşmamızı sağladı. İş bulabildiğim piyasaya yeni tütün çıktı ve sigara içmek istediğimde yerlerde izmarit aramama gerek kalmadığı için onu destekledim sanırım. 30'ların sonunda onun büyük bir adam olduğunu düşünüyordum. Belki de bir bakıma büyük adamdı. Ama sonunda çıldırdı ve bir astroloğun isteklerine uyarak hayali orduları yönetmeye başladı. Hitler köpeği Blondie'ye bile intihar hapı verdi. Tam bir deliye özgü hareketti bu. Zaten sonunda hepsi çıldırmıştı. Çocuklarına zehir içirirlerken Horst Wessel şarkısını söylüyorlardı. 2 Mayıs 1945'te alayım Amerikalılara teslim oldu. Hacker Mayer adında bir erim bana çikolata verdiğini anımsıyorum. O zaman ağlamıştım. Savaşmak için bir neden yoktu. Aslında savaş Şubat ayında sona ermişti. Beni Essen'de askeri bir kampa koydular ve çok da iyi davrandılar. Radyoda Nürnberg davasını dinledik. Göring intihar edince 14 Amerikan sigarası verip yarım şişe şnaps aldım ve sarhoş oldum. Beni serbest bıraktıklarında Essen motor fabrikasına girdim. 1963'te emekli olana kadar arabalara tekerlek yaptım. Daha sonra Amerika'ya göç ettim. Buraya gelmeyi ömrüm boyunca istemiştim. 1967'de vatandaş oldum. Artık Amerikalıyım. Oy kullanıyorum. Buenos Aires'le uyuşturucu ticaretiyle, Berlin'le, Küba'yla ilgim yok. Şimdi çıkıp gitmezsem polise telefon edeceğim.
Birinci ayımın sonu, sayfa 15.